ehemmiyetine binaen nikah mevzunu biraz daha izah edebilir misiniz? Nikah, peygamberlerin yolu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, neslin baharı, erkek ve kadının şeref ve edebi, namus ve iffetin kalesi, insan soyunun hayvanlardan imtiyazı yani üstünlüğüdür. Nikahın iki erkek şahitle gerçekleşmesi, kadın-erkek beraberliğinin içtimaiyleşmekte, sosyalleşmekte temel bir unsur olması sebebiyle herkese duyurmak içindir. Çünkü o beraberliğin başkalarınca da bilinmesine ihtiyaç vardır. Herhangi bir niyetin ortaya konması her zaman şahitlere muhtaç değildir. Ancak evlilikte şahitlerin şart koşulması, nikah akdinin cemiyetin bütününe yönelik bir kabullenişi gerçekleştirmek içindir. Çünkü bekar olarak bilinen kız veya erkeğe her zaman yeni talepler olması mümkündür. Fakat nikah akdi ile ilan edilmiş ve duyurulmuş bir evlilikten sonra artık o kıza ve erkeğe muhtemel talepler bitirilmiş, böylece eşleri sadece birbirine ait kılan sıhhatli bir aile yuvasının temeli atılmış olur. Bunun için bir bakıma iki şahitle yetinilmez de, düğün dernek yapılarak bütün bir toplum nikah akdine şahit hale getirilir. Dolayısıyla düğünler huzurlu bir yuva kurmanın memnuniyetini paylaşmakla beraber, aynı zamanda nikah akdini herkese ilan edip duyurmak maksadından doğmuştur. Hasılı bütün özellikleriyle nikah, insan yaratılışındaki üstün yapı ve haysiyeti korumak yönünde bize emredilmiş ilahi bir kanundur. Dolayısıyla İslam'a göre nikah, nesil yetiştirmek, evlat terbiyesi, ailenin muhafazası, insanlık haysiyetinin korunması bakımından muazzam ve vazgeçilmez bir aile temelidir. İslam bu temele öylesine ehemmiyet verir ki, ona suikaste bulunan çürük ve sefil münasebetleri tamamen reddeder. Bu itibarla nikah dışı rezaletlerin en kötüsü olan zina fiilini en ağır bir haram olarak yasaklar. Zira o çirkin hal, nikahın zarafetine, güzelliğine ve meşruiyetine çılgınca bir saldırış, bir nesli yok edici en acımasız bir cinayettir. Nikah gibi yüce bir saadet ve huzur dünyasını fuhşun murdarlığıyla değiştirmek kadar ahmaklık ve cehalet olamaz. Faziletli bir millet ve memleketin sokakları rezalet manzaralarına sahne edilemez. Meydanlar ahlaksızlığın harman olduğu yerler değildir. Unutulmamalı ki bir milleti ayakta tutan en temel unsur dini ve ahlaki yapıdır. Bu ahlaki yapıyı oluşturup korumakta en tesirli yol da nikahtır. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun zorlaştırılmaması hususunda ümmetini ikaz ederek, nikahın hayırlısı külfetsiz olanıdır buyururlar. Dolayısıyla nikaha külfet yani fazladan zorluk ve yük getiren başlık parası, süt hakkı, yüz görümlüğü ve benzeri adetler tamamen batıl uygulamalardır ki, bunların hepsi cahiliye devri kalıntılarıdır. Cenab-ı Hak, kulunun iffetli ve huzurlu yaşamasını arzu eder. İffeti temin eden en güzel şey evliliktir. Cemiyet içerisinde evlenmeye gücü yetenlerin evlenmesi gerektiği gibi, evlenmeye gücü yetmeyenlerin de evlendirilmesi, İslam toplumuna yüklenmiş dini bir vazifedir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulur: aranızdaki bekarları, köleleriniz ve cariyelerinizden müsait olanları evlendirin. Eğer bunlar fakirseler, Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. En-Nur 32. Osmanlılarda bu hayırlı hizmet için hususi vakıflar kurulmuştur. Çünkü toplumun düzen ve ahlakı, fertlerin iffetli ve huzurlu yaşamasına bağlıdır. Muhyiddin-i Arabi Kuddise Sirru Hazretleri, nikaha teşvik edip evlenenlere yardımcı olmanın fazileti hakkında şöyle buyurur. En üstün sadaka-i cariye, evliliğe vesile olmaktır. Zira onların neslinden gelen kimselerin yaptıkları her iyilikten vesile olana da bir ecir vardır. Çünkü Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizle cennette başlayan aile hayatı, Allah'ın takdir ettiği izdivaç kanunu ile Ademoğullarına intikal etmiş, İslam dini ile ebedileşmiştir. Gerçekten İslam dini koyduğu kaidelerle aile hayatına cennet huzuru ve daimi bir baharın rahmet seması olmuştur. Bu saadete nail olabilmek için nikah ve izdivaç kanunu ile birer Adem ve Havva manzarası sergilemek, onlar gibi Allah muhabbeti ve takva yolunda kaynaşmak ve adeta tek can ve tek nabız haline gelebilmek zaruridir. Nikahla iki yabancı kişinin hayret verici şekilde kaynaşmasında akılları dehşet içinde bırakacak ince dersler ve hikmetler gizlidir. Ana baba ocağından ayrılan iki yabancı gencin, Allah'ın aralarında lütfettiği muhabbet ve merhametle birbirlerine gönüllerini bağlaması, hatta ayrıldıkları ana baba yuvasını gölgede bırakacak kadar samimi bir sıcaklık ve cazibe içinde yaşamaları, ne ulvi bir hikmet tecellisidir. Üzerinde derin derin tefekkür edilecek ne kutsi bir derstir. Cenab-ı Hak, nikahı ümmeti Muhammed üzerine bereket vesilesi kılmış. Kitap ve sünnet gölgesi altındaki bir izdivacı, dünya hayatının saadet cenneti kılmıştır. İnsanlığa vakarlı ve şerefli bir hayat yaşatmak isteyen İslam dini, kadına en yüksek değeri vermiş ve onun ihmalinden doğacak zararlara işaret etmiştir. Kadın, ailenin saadet ve huzur tavanına asılmış billur bir kandil gibidir. Nikahın feyz ve nuru ile toplumu aydınlatır. Ailenin iffet ve namusunu korur. Günah girdabı ve erozyonlarına karşı ailenin tabir yerindeyse bir paratoneri olmalıdır. Aksi halde nesiller zayi olur. İnsan enkazı haline gelir. Neslin zayi olması ise akrabalığın ilga ve iptaline ve bu da nihayet toplumun çöküşüne kadar gider. Bu takdirde fitne akrepleşir. Zarif ve ince duygular biter. Rezalet ve huzursuzluklar tuğyan eder. Bunlar da bir toplum için batış alametleri ve felaket alarmlarıdır. Kadınların saadeti hanımefendi olarak yaşamalarıyla mümkündür. Kadın asli vazifesinin dışına yönelirse aile ocağını kurutur. Kadının dış hayata katılması ancak zaruri sebeplerle ve yaratılışına uygun işler için mümkün olabilir. Bu zaruri sebepler de objektif, afaki şekilde değerlendirilmelidir. Yani cemiyetin ihtiyaçları ölçüsünde belirlenmeli, makul ve meşru sınırlar aşılmamalıdır. Bir takım boş heves ve mazeretlerle çiğnenen sınırlar, sadece kendimizi aldatmak ve kandırmaktır ki, neticeleri hep hüsrana çıkmıştır. Nice hanım kızlarımız bu şekilde ahir zaman gaflet girdabında kaybolup gitmiştir. rezaletlerin üstüne örtülmüş yıldızlara kanan nice gözler, ilahi hakikatlere âma olmuş ve kendi saadetine kıymıştır. Bilinmelidir ki, İslam nazarında hanımlar, nikahın billur avizesi içinde parıl parıl ışık saçan birer hayat iksiridir. Kadının ahlaki, içtimai ve milli hüviyet ve ihtişamı, ancak nikahın ruhaniyeti içinde yaşamasındadır. Kadın, nikahla kurulan yuva sayesinde yepyeni bir dünyaya girer. Belki daha önce hiç tanımadığı, tamamen meçhulü olan bir bey ve onun aile efradıyla bir arada yaşamaya başlar. Ancak Allah'ın evliliğe lütfettiği ayrı bir hususiyet vardır ki, nikah sayesinde bir araya gelen çift, daha önce iki yabancı insanken, bir anda dünyanın birbirine en yakın iki insanı olurlar. Kurdukları yuva da çoğu kere ayrıldıkları baba ocağından daha sıcak gelmeye başlar. Nitekim Rabbimiz, onun varlığının ve birliğinin delillerinden biri de, kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda bir muhabbet ve şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda tefekkür eden bir topluluk için nice deliller vardır. Er-Rum 21 buyurmaktadır. Öyleyse ailedeki saadet için yegane hakim unsur, eşler arasındaki muhabbet, samimiyet ve şefkat olmalıdır. Her yuvada bu saadeti yakalamak mümkün olmuyor. O halde bu saadet ve huzura ulaşmak büyük bir nimet olsa gerek. Bunun için nelere dikkat etmelidir? Böyle huzurlu bir yuva tesis etmek için eş seçmede İslam'ın koyduğu kaidelere hassasiyetle riayet etmek birinci şarttır. Bu kaidelerin özü de şudur. Evlenecek kimseler eşlerini güzellik, zenginlik gibi geçici ve nefse hoş gelen sebeplerle tercih etmemeliler. Ancak iman ve ahlak gibi temel manevi vasıflara ağırlık vererek bir tercihte bulunmalılar. Bu hususta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kadın dört şeyi yani malı, güzelliği, soy sopu ve dindeki kemali için nikahlanır. Siz dindar olanını tercih ediniz ki elleriniz hayır görsün. Yuvayı yapanın dişi kuş olduğu gerçeğinden hareketle evlenilecek bir hanımda aranması gereken hususu işaret eden bu hadis-i şerif, evlenilecek bir erkekte aranması icap eden hususu da içinde barındırmaktadır. Çünkü her mümin için takvadan sonra en kıymetli nasip, evlendiği kimsenin ameli salih, güzel amel sahibi olmasıdır. Salih erkek, huzur sarayının sarsılmaz direği, saliha kadın da saadet bahçelerinin en kıymetli tezyinatıdır. Bu hakikat hadis-i şerifte şöyle ifade buyurulur. Kişinin yüceliği dininde, mürüvvet ve şerefi aklında, soy sop güzelliği de nikahla korunan ahlakında gizlidir. Bir de aileler arasındaki küfüv yani denklik mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu denklik, zenginlik, görgü ve kültür beraberliği gibi çeşitli unsurlara bakılarak tayin edilmelidir. Bundan sonrası irade ve olgunluğa bağlıdır. Olgunluk, iman ve amel mükemmelliği, irade ise İslami emir ve yasaklara sarılmakla gerçekleşir. İçerisinde Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edilen huzurlu bir aile yuvası, dünya saadetinin temeli ve Rabbimizin en büyük ihsanlarından birisidir. Bu nimet ve saadetin devamı, iki tarafın ruhaniyet iklimi içerisinde yaşamasındadır ki, bu da karşılıklı fedakarlık ve anlayışa bağlıdır. günümüzde ailenin erozyona uğramasının en mühim sebeplerinin başında kadının erkekleşmesi, erkeğin de kadınlaşması gelir. Allah Teala kadına ayrı, erkeğe ayrı hususiyetler lütfetmiştir. Bunlar her ikisinin toplum içindeki vazifelerini layıkıyla yapmalarına göre şekillenmiştir. Vücut yapısından ruhi özelliklerine kadar bütün yaratılış hususiyetleri, erkek ve kadında Allah'ın onlara yüklediği mesuliyetlere, sorumluluklara göre şekillenmiştir. Bu durum, ailenin geçimini teminle vazifeli kılınan erkekte ruhi sağlamlık, dayanıklılık ve bedeni özellikler etrafında ortaya çıkmıştır. Bu da erkeğin ailede reis olmasını ve o aile için hayat mücadelesi vererek geçimini sağlaması yolunda mesuliyetini gerektirir. Kadın, ailenin geçiminden mesul tutulmamıştır. Tutulsaydı, bu onun hakkında bir eziyet ve meşakkat olurdu. Çünkü yaratılışı ruhi ve bedeni olarak hayat mücadelesine göre değildir. Ona öncelikle bu beraberlikten hasıl olacak çocukların doğumu ve doğumundan itibaren acizlik devrelerinde bakılıp korunmaları gibi hissiliği gerektiren ilahi bir vazife yüklenmiştir. Ancak imkan ve şartlar el veriyorsa, yaratılışına uygun, meşru ve kadınlığa ait bir hizmet mesleğinde çalışabilir. Kız Kur'an kursu hoca hanımlığı ve emsalleri gibi. Bütün bu ilahi tayin eseri olan yaratılış özellikleri, kadın ve erkeğe ayrı ve birbirini tamamlayan bir hüviyet kazandırır ki, eşler bu özelliklerin dışına taştığı zaman aile saadeti zaafa uğrar. Bir de şu hususu söylemek lazım. Ailedeki erkek otoritesi, tahakküm, kaba kuvvetle hüküm sürme ve kadının itaati de esaret şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu roller, İslam'ın hassas bir şekilde tayin ettiği nezaket ölçüleri içinde gerçekleşirse, ailede zalim de olmaz, mazlum da. Kadının iffet ve itaat dairesinden çıkarak kocasına zulmetmesi, buna mukabil kocanınsa otoritesini nefsani arzuları uğruna kullanması, aile yuvasını tahrip eder. Ancak dış dünyada hayat mücadelesine memur olan erkek, zaman zaman bir takım gerginliklere maruz kalabilir. Böyle anlarda onun, evinde hanımından kendisini teskin edici, şefkatli ve muhabbetli bir itaat görmesi hem hakkı hem de bir ihtiyacıdır. Aynı şekilde akşama kadar evinde kocasını bekleyen bir kadının da kocasından gerekli ilgi ve alakayı görmesi en tabii hakkı ve ihtiyacıdır. Bundan dolayıdır ki ailede herkes Allah'ın tayin etmiş olduğu hak ve mesuliyetlerini bilmelidir. Aile içinde erkek merhametli, hakşinas, kadınsa itaatkar ve saygılı olmalıdır. Hasılı bir yuvayı huzur ve saadet içinde devam ettiren yegane kaide, karşılıklı sevgi ve saygıdır. Ama unutulmamalıdır ki ecdadımız, yuvayı dişi kuş yapar demişlerdir. Bu bakımdan yuvaya sahip çıkmak hususunda kadın daha tesirli bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla kadının bu noktada göstereceği firaset, seziş ve kavrayış, gayret ve fedakarlık erkeğinkinden daha fazla bir ehemmiyet arz eder. Çünkü Cenab-ı Hak anneye bu yönde erkekten daha üstün bir liyakat ve hissiyat bahşetmiştir. Bu itibarla İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Tarık Suresinin 7. ayetinde geçen et-terâib kelimesini açıklarken şunları söyler. Bir yavru sele düşse, ne kadar tehlikeli olursa olsun, anne de kendisini selin içine atar ve yavrusunu kurtarmak için canını ortaya koyarak çırpınır. Ancak baba böyle bir davranış sergileyemez. O yavrudan ümit kesilmişse, üzüntüyle sadece sel kenarında ağlar. Tabii ki böyle bir kıvam, yaratılışındaki yüce kabiliyetleri kaybetmemiş anneler içindir. Yoksa cami ve mezarlık kenarına yavrularını terk eden, vicdansız, ruhsuz ve gattar anneler de mevcuttur. Lakin bunlar, yaratılışlarındaki üstün meziyetleri yok etmiş, öldürmüş, harabe ruhlardır. Normal şartlarda annelik duygusu, bir evlada ve yavruya hiçbir şekilde kıyamaz. Bu yüksek duygu, hayvanlarda bile şahit olunan bir ilahi gerçektir. Nitekim bir belgesel çekiminde tespit edilen şu ibretli misal, bu gerçeğin apaçık bir tecellisidir. Kenya Samburu Doğal Park'ta 21 Aralık 2001 ile 1-2 Ocak 2002 tarihleri arasında bir anne arslanla bir geyik yavrusu hayret verici derecede anne-yavru alakası içerisinde olurlar. Yavru geyik kameralara ilk yansıdığında göbek bağı bile üzerindedir. Anne arslan ona acımış ve kendisini adeta evlat edinmiş gibidir. Yavru geyik de anne arslanın sıcak alakasından dolayı ondan ayrılmaz. Süt ememediği için yaprak yemeye başlar. Anne arslan onun geyik yavrusu olduğunun farkındadır. Çünkü onu hiç etle beslemeye kalkmaz. Hatta bu zaman zarfında zayıflamasına rağmen avlanmaya da çıkmaz. Buna rağmen her ikisi de sıhhatlidir. Yani yavru geyik anne sütü emmemesine ve anne arslan da avlanmamasına rağmen zayıf düşseler de canlılıkları yerindedir. Bu sıralarda yavrusunu arayan anne geyik çıka gelir. Yavrusunu aslanın himayesinde görünce şaşırır. Yaklaşamaz. Fakat oradan da ayrılmaz. Uzaktan sesler çıkararak yavrusuyla anlaşır. Böylece yavru geyikle alaka kurar, hatta beraber otlarlar. Ancak bu, anne arslanın kontrol ve denetiminde gerçekleşir. Çünkü o yavru geyiği tamamen sahiplenmiştir ve alışmıştır. Bunun için onun kendisinden ayrılmasına razı olmaz. Ancak asıl annesiyle dolaşmalarına da fazla uzağa gitmedikleri müddetçe ses çıkarmaz. Fakat yavru geyik fazla açılırsa müdahale eder. Çünkü yavru geyiği çok sevmektedir. Öyle ki onu diliyle okşamakta, kulağını yalamakta, yanaklarını başına sürerek oynamaktadır. Ama nihayette anne arslanın, yavrucuğun annesine ait olduğu hissi içinde ağır basmış olacak ki, sonunda yavru geyikle vedalaşır, onu koklar, okşar, derisini derisine sürter ve adeta mahzun bir şekilde ayrılır. Fakat ilahi takdir, annesiyle baş başa kalan geyik yavrusunu çok geçmeden erkek arslan fark eder. Hemen o zayıf ve korumasız yavrucağı avlar. Durumu gören anne arslan son derece müteessir olmuştur. Geyik yavrusunun öldüğü yerde kanını koklayıp koklayıp başını büker. Adeta içten içe gözyaşı döker. Kameralara yansıyan bu hadise ne kadar hayret verici ve ibret dolu bir misaldir. Annelik özelliğinin ne kadar üstün bir derecede sergilenmesidir. Hem de yaratılışları birbirine düşman iki hayvan arasında. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın yüce ayetlerinden birisidir. Annelik hususunda tecelli eden ilahi bir mucizedir. Burada bizlere büyük hikmet ve ibretler vardır. Yani anne, bedeni özellikleri itibariyle değil, ruhen üstün özellikleriyle annedir. Eğer bir kadın bunlara, dolayısıyla kadınlığına ve anneliğine veda ederse, artık o bir şefkat abidesi değil, duygusuz bir avcı kesilir. Nice yavruları mahveder. Onun için kadınlar, annelik hazinesini hiç kayıp vermeden, diğer mahlukattan daha üst seviyede muhafaza etmeliler. Çünkü diğer mahlukat için ahiret aleminde yavrularıyla karşılaşıp hesaba çekilmek yoktur. Ancak insanlar için vardır. Yani insanlar için evlatları mahşer gününde ya hayır olarak ya da şer olarak karşısına çıkacaktır. Bu bakımdan yavrulara gösterilecek en şefkatli ve üstün annelik, onları cehennem ateşinden koruyacak şekilde yetiştirmek ve cennete vesile olacak bir yaşayış kıvamı kazandırmaktır. Bunun için dini eğitim, güzel edep, yani ahlaki terbiye ve kulluk şuuru verilmesi gerekenlerin en başında gelir.